uluslararası öğretim programını oluşturmak için dünyanın dört bir köşesinden çeşitli Hristiyan hizmet grupları bir araya geldiler. Bu öğretişler pek çok ulustaki kiliseye yardım etmek, Mesih inanlılarının imanlarını anlamalarını ve İsa Mesih'in hizmetkarı olmalarını sağlamak için hazırlandı. Bu dersin başlığı Cehennemin En İyi Saklanan Sırrı. Dersin birinci bölümü Ray Comfort tarafından verilmektedir.
My name is Ray Comfort. I'm going to share a teaching with you called Hell's Best Kept Secret.
Adım Ray Comfort. Sizlerle Cehennemin En İyi Saklanan Sırrı adlı bir öğretişi paylaşacağım.
In the late 70s, God opened an itinerant ministry to me.
1970'lerin sonlarında Tanrı seyahat etmemi gerektiren bir hizmet verdi.
As I began to travel, I found to my horror.
Seyahat ettikçe tüylerimi ürperten bir şeyle karşılaştım.
That up to 80% of those making a decision for Christ were falling away from the faith.
Mesih'i izleme kararı alan kişilerin %80'i imandan uzaklaşıyordu.
Let me bring it up to date for you.
Bunu sizin için güncelleştireyim.
In 1991, a major denomination.
1991'de büyük bir hizmet grubu
was able to obtain 294,000 decisions for Christ.
294 bin kişinin Mesih'i izleme kararı aldığını bildirmiştir.
They could only find 14,000 in fellowship.
Ancak bu sayıdan sadece 14 bin kişi kiliselerde düzenli paydaşlık yapıyordu.
In other words,
başka bir deyişle,
they couldn't account for 280,000 of their decision.
Mesih'i izleme kararı alan 280 bin kişiye ne olduğunu bilmiyorlardı.
This is normal modern evangelical results.
Bu modern müjdelemenin ortaya çıkardığı normal bir sonuçtur.
I discovered this way back in the 70s.
Bunu 1970'lerde keşfettim.
So I made it a matter of prayer and began to study the gospel proclamations.
Bu konuyla ilgili olarak dua etmeye başladım ve tarihte müjdelemenin nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalara giriştim. Charles Spurgeon, John Wesley gibi kişilerin yaklaşımına baktım.
Others that God greatly used down through the ages.
Ve Tanrı'nın tarih boyunca kullandığı diğer kişilere.
I found they used a principle which is almost entirely neglected by modern evangelism.
Ve modern müjdeleme yöntemlerinin hemen hemen tamamen göz ardı ettiği bir ilkeyi kullandıklarını fark ettim.
The Bible says that the law of the Lord is perfect.
Kutsal kitap Rabbin yasasının mükemmel olduğunu söyler.
Converting the soul.
Canı değiştirdiğini.
To illustrate the function of God's law, let's look for a moment at civil law.
Tanrı'nın yasasının nasıl işlediğini göstermek için önce kısaca hukuki yasaya göz atalım.
Imagine if I said to you,
örneğin size diyeyim ki,
I've got some good news for you.
Size iyi bir haberim var.
Someone has just paid a $25,000 speeding fine on your behalf.
Aşırı hız yaptığınız için ödemek zorunda olduğunuz 25 bin dolarlık cezanızı başka birisi sizin yerinize ödedi.
You probably react by saying that's not good news.
Belki bunun iyi bir haber olmadığını düşünürsünüz.
Doesn't make sense.
Bir anlam ifade etmez sizin
için. I don't
için.
Have a $25,000 speeding fine.
25 bin dolarlık aşırı sürat cezam yok.
My good news wouldn't be good news too. It'd be foolishness.
Size verdiğim müjde sizin için bir müjde olmaz. Saçmalıktır bu sizin için.
But more than that, it would be offensive to you.
Hatta sizi suçlayıcı bir nitelikte taşır.
Because I'm insinuating you've broken the law when you don't think you have.
Çünkü siz yasayı çiğnemediğinizi düşündüğünüz halde ben sizin yasayı çiğnediğinizi ima etmekteyim.
But if I put it this way, it may make more sense.
Ama şöyle dile getirecek olursam size bir anlam ifade edebilirim. Bu toplantıya gelirken
the police,
polis
the law,
yasa
clocked you at going 55 miles an hour,
saatte 55 mille hız yaptığınızı
through an area set aside for a blind children's convention.
Ve üstelik kör çocuklar için ayrılmış bir bölgede bulunduğunuzu tespit etti.
There were 10 clear warning signs.
Hız sınırını gösteren 10 ayrı levha vardı.
Stating that 15 miles an hour was the maximum speed.
Bu levhalara göre maksimum hız saatte 15 mildi.
But you went straight through at 55 miles an hour.
Fakat siz bu bölgeden 55 mil hızla gittiniz.
What you did was extremely dangerous.
Yaptığınız çok tehlikeliydi.
There's a $25,000 fine.
25 bin dolarlık bir cezanız var.
The law was about to take its course.
Yasa işleve girmek üzereyken
when someone you don't even know,
sizin hiç bilmediğiniz birisi geldi
stepped in and paid the fine for you.
Ve sizin yerinize cezayı ödedi.
You are very fortunate.
Çok şanslısınız.
And you see that telling you what you've done wrong first.
Görüyorsunuz, ilk önce yaptığınız yanlışı işitmeniz
actually makes the good news.
Verdiğiniz iyi habere, müjdeye bir anlam kazandırır.
If someone paying the fine for you makes sense.
Başka birisinin sizin cezanızı ödemesiyle ilgili müjdeye.
If I don't clearly bring instruction, you've violated the law.
Eğer sizin yasaya karşı geldiğinizi açıkça göstermezsem,
then the good news will seem foolishness.
Verdiğim iyi haber saçma gelir size.
And offensive.
Ve suçlayıcı nitelik taşır.
If I clearly bring instruction, you've violated the law.
Fakat yasaya karşı geldiğinizi açıkça gösterirsem,
then that good news will become good news indeed.
O zaman o iyi haber, müjde, gerçek anlamda bir müjde olur. Aynı şekilde,
if I approach an impenitent sinner,
günahkar birine yaklaşsam,
someone whose understanding is darkened,
ki bu kişinin anlayışı karanlık içindedir,
and say Jesus Christ died on the cross for you,
İsa Mesih senin için çarmıhta öldü desem,
it'll be foolishness to him,
bu söz ona saçma gelir,
and offensive to him.
Ve suçlayıcı bir nitelik taşıyacaktır.
Foolishness because it won't make sense.
Saçmalıktır çünkü onun için bir anlam ifade etmez.
The Bible says that.
Kutsal kitap böyle der.
Says the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalıktır der.
And it'll be offensive to him.
Ve onun için suçlayıcı nitelik taşır.
Because I'm insinuating he's a sinner.
Çünkü günahkar olduğunu söylerim kendisine.
When he doesn't think he is.
Oysa kendisi günahkar olduğunu
düşünmez. Concerns, a lot of people worse than him.
Ona göre kendisinden çok daha kötü insanlar vardır.
If I follow in the footsteps of Jesus,
eğer İsa'nın gösterdiği yolu izleyecek olursam,
it may make more sense.
Söylediklerim daha çok anlam ifade eder.
If I take the time to open up the divine law,
Tanrı'nın yasasına bakmaya zaman ayırırsam,
to open up the Ten Commandments,
on emre bakmaya zaman ayırırsam,
and show the sinner precisely what he's done wrong.
Ve günahkar kişiye yaptığı yanlışın ne olduğunu açıkça gösterirsem,
then when he becomes, as James says,
Yakup'un dediği gibi,
convinced of the law as a transgressor,
bu kişi yasa tarafından yasayı çiğneyen olarak suçlu bulunur.
The good news will not be foolishness.
Böylece ona verdiğim müjde saçmalık olmaz.
It will not be offensive.
Suçlayıcı olmaz.
It will be the power of God unto salvation.
Ama o kişinin kurtuluşu için Tanrı'nın gücü olur.
Now with those few thoughts in mind,
bu düşünceleri
by way of introduction,
giriş niteliğinde kabul ederek,
let's look at Romans 3 verse 19.
Romalılar 3. bölüm 19. ayete bakalım.
We're looking at God's word.
Tanrı'nın sözüne bakıyoruz.
To see what it says about the law.
Yasayla ilgili olarak ne dediğine.
In Romans 3 verse 19.
Romalılar 3. bölüm 19. ayet.
Now we know that whatsoever things the law says,
kutsal yasada söylenenlerin,
says them who are under the law,
her ağız kapansın,
that every mouth may be stopped,
ve bütün dünya,
and all the world,
Tanrı'ya hesap versin diye,
not just the Jews,
bu yasanın yönetiminde bulunanlara söylendiğini
may become guilty before God.
Biliyoruz.
So one function of God's law is to stop sinners' mouths.
Yani Tanrı'nın yasasının fonksiyonlarından biri günahkarların ağzını kapatmak,
and leave them guilty before God.
Ve onları Tanrı'nın huzurunda suçlu tutmaktır.
Following verse, Romans 3 verse 20.
Romalılar 3. bölüm 20. ayet.
Therefore by the deeds of the law,
bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla,
there shall no flesh be justified in his sight.
Hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır.
For by the law is the knowledge of sin.
Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır.
So God's law tells us what sin is.
Yani Tanrı'nın yasası günahın ne olduğunu gösterir bize.
1 John says sin is transgression of the law.
1. Yuhanna günahın yasaya karşı gelmek olduğunu söyler.
Over somewhat to Romans 7 verse 7.
Romalılar 7. bölüm 7. ayette benzeri bir şey söyler.
Romans 7 verse 7 says,
Romalılar 7. bölüm 7. ayet şöyle der.
Paul speaking.
Pavlus konuşuyor.
What should we say then?
O halde ne diyelim?
Is the law sin?
Kutsal yasa günah mı oldu?
God forbid.
Kesinlikle hayır.
No, I had not known sin but by the law.
Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmeyecektim.
Paul says he didn't know what sin was.
Pavlus günahın ne olduğunu
until the law told him.
Yasa kendisine söyleyene kadar bilmediğini dile getirir.
Over in Galatians 3:24.
Galatyalılar 3. bölüm 24. ayette
says these words.
Şu sözleri okuyoruz.
Galatians 3:24.
Galatyalılar 3:24.
Wherefore the law was our schoolmaster.
Yani yasa imanla aklanalım diye
to bring us unto Christ that we might be justified by faith.
Mesih'in gelişine dek eğiticimiz oldu.
So the law acts as a schoolmaster.
Yani yasa bir eğitici, bir öğretmen olarak işlev görür.
To bring us to Jesus Christ.
Bizi Mesih'e yaklaştırır.
That we might be justified through faith in his blood.
Böylece onun kanına olan imanla aklanabiliriz.
The law doesn't help us.
Yasa bize yardım etmez.
It leaves us helpless.
Bizi çaresiz bırakır.
It doesn't justify us.
Bizi aklamaz.
Just leaves us guilty before the judgment bar of Almighty God.
Fakat Yüce Tanrı'nın huzurunda bizi suçlu konuma
getirir.
The
tragedy of modern evangelism.
Ve modern müjdelemenin faciası
is that around the turn of the century,
20. yüzyılın başlarında
when it forsook the law,
Tanrı'nın yasasını bir kenara bırakıp
and its capacity to drive sinners to Christ,
günahkarları Mesih'e yönlendirdiğini göz ardı ettiğinde
modern evangelism had to find another reason.
Modern müjdeleme yöntemleri başka bir sebep bulmak durumunda kaldı.
The sinners to respond to the gospel.
Günahkarların müjdeye bir karşılık vermesini sağlamak
and the issue
için.
That modern evangelism chose
ve modern müjdelemenin seçtiği konu
was the issue of life enhancement.
Yaşam standartının artması konusudur.
The gospel degenerated into
müjde dejenere olarak
Jesus Christ will give you peace.
İsa Mesih size esenlik,
joy, love and fulfillment.
Sevinç, sevgi ve doyum verecektir halini almıştır.
Now to illustrate the unscriptural nature.
Bunun kutsal kitaba dayalı olmayan özelliğini göstermek için
this very popular teaching.
Ki bu öğreti son derece popülerdir.
I want you to listen very carefully.
Çok dikkatle dinlemenizi istiyorum.
Because the essence of what I'm saying pivots on this next story.
Çünkü size söylemekte olduklarımın özü anlatacağım örneğe dayalıdır.
Two men were seated in a plane.
Uçakta iki adam oturuyordu.
The first is given a parachute.
Birincisine paraşüt verilmişti.
And told to put it on.
Paraşütü takması söylendi kendisine.
Because it would improve his flight.
Çünkü uçuşunu rahatlatacaktı.
He's a little skeptical at first.
Başlangıçta biraz kuşkuluydu adam.
Because he can't see how wearing a parachute in a plane could possibly improve the flight.
Çünkü paraşüt takmanın uçuşu nasıl rahatlatacağını bir türlü kavrayamıyordu.
After time he decides to experiment.
Bir süre sonra bunu denemeye karar verdi.
And see if the claim's true.
Bakalım söylenenler
as
doğru muydu? Paraşütü taktı.
He notices the weight upon his shoulders.
Omuzlarında bir ağırlık hissetti.
He finds he has difficulty in sitting upright.
Rahat oturamıyordu.
However, he consoles himself.
Sonunda kendisini
the fact he was told the parachute would improve the flight.
Paraşütün uçuşu iyileştireceği düşüncesiyle avuttu.
So he decides to give the thing a little time.
Biraz zaman vermeye karar verdi.
As he waits,
bekledikçe
he notices that some of the other passengers are laughing at him.
Diğer yolculardan bazılarının kendisine güldüğünü gördü.
Because he's wearing a parachute in a plane.
Çünkü uçağın içinde paraşüt takıyordu.
He begins to feel somewhat humiliated.
Utanmaya başladı.
As they begin to point and laugh at him,
yolcular ona bakıp gülüyorlardı.
He can stand it no longer.
Artık tahammül edemez oldu.
He slinks in his seat.
Ayağa kalktı.
And straps the parachute.
Paraşütü çözdü.
And throws it to the floor.
Ve yere attı.
Disillusionment and bitterness fill his heart.
Yüreğini hayal kırıklığı ve acılık doldurdu.
Because as far as he was concerned, he was told an outright lie.
Çünkü gördüğü kadarıyla kendisine bir yalan söylenmişti.
The second man is given a parachute.
Kendisine paraşüt verilen ikinci adama,
but listen to what he's told.
Şu sözler söylenmişti.
He's told to put it on.
Paraşütü takın.
Because at any moment he'd be jumping 25,000 feet out of the plane.
Çünkü bir an gelecek ki 8000 metreden uçaktan aşağı atlamak zorunda kalacaksınız.
He gratefully puts the parachute on.
Şükrederek paraşütü taktı adam.
He doesn't notice the weight upon his shoulders.
Omuzlarındaki ağırlığın farkına varmadı bile.
Nor that he can't sit upright.
Ne de otururken zorlandığının.
His mind is consumed with the thought.
Kafasında sadece şu düşünce vardı.
What would happen to me if I jumped without that parachute?
Paraşütsüz atlarsam ne olur bana?
Let's analyze the motive and the result.
Gelin buradaki motivasyonları ve sonuçları inceleyelim.
Of each passenger's experience.
Bu iki yolcuyla ilgili olarak.
The first man's motive for putting the parachute on.
Birinci adamın paraşütü takmasındaki motivasyonu.
Was solely to improve his flight.
Sadece uçuşunu iyileştirmekti.
The result of his experience.
Tecrübesinin sonucunda.
Was that he was humiliated by the passengers.
Diğer yolcular tarafından küçük görüldüğünü, hayal kırıklığına uğradığını ve kendisine paraşütü verenlere karşı bir acılık duyduğunu hissetti. Ona göre ancak aradan uzun bir süre geçtikten sonra böyle bir paraşütü tekrar sırtına takardı. Paraşütü takan ikinci adamsa
solely to escape the jump to come.
Bunu atlama anını düşünerek yapmıştı.
And because of his knowledge of what would happen to him without it,
paraşütü olmadan atlaması gerekirse ne olacağını bildiğinden,
he has a deep-rooted joy and peace in his heart, knowing that he's saved from sure death.
Mutlak bir ölümden kurtulacağı düşüncesiyle yüreğinde tam bir sevinç ve esenlik içindeydi.
This knowledge gives him the ability.
Bu bilgi adama
to withstand the mockery of the other passengers.
Diğer yolcuların alaylarına dayanma gücü verdi.
His attitude toward those who gave him the parachute.
Kendisine paraşütü veren kişilere karşı tutumu
is one of heartfelt gratitude.
Yürekten gelen bir şükrandı.
Now listen to what the modern gospel says.
Modern müjdeleme şöyle der.
It says, put on the Lord Jesus Christ.
Rab İsa Mesih'i giyinin.
He'll give you love, joy, peace, fulfillment.
O size sevgi, sevinç, esenlik ve doyum verecektir.
And lasting happiness.
Ve sürekli bir mutluluk verecektir.
So the sinner responds.
Böylece günahkar buna karşılık verir.
In an experimental fashion.
Ve bunu denemeye koyar.
Puts on the savior to see if the claims are true.
Söylenenlerin doğru olup olmadığını anlamak için kurtarıcıyı giyinir.
And what does he get?
Peki ne alır karşılığında?
The promise, temptation, tribulation and persecution.
Kışkırtmalar, baskılar ve zorluklar.
The other passengers mock him.
Diğer yolcular onunla alay ederler.
So what does he do?
Ne yapar o zaman?
He takes off the Lord Jesus Christ.
Rab İsa Mesih'i üzerinden çıkarır.
He's offended for the word's sake.
Söylenenlerden dolayı alınır.
He's disillusioned and somewhat embittered.
Hayal kırıklığına uğrar, acılık duyar.
And quite rightly so.
Doğrusu buna hakkı da vardır.
He was promised peace, joy, love, fulfillment and lasting happiness.
Esenlik, sevinç, sevgi ve sürekli bir mutluluk vaat edilmişti kendisine.
All he got was trials and humiliation.
Oysa sadece denemelerle ve alçaltılmalarla karşılaştı.
His bitterness is directed at those who gave him the so-called good news.
Kendisine müjdeyi verenlere karşı bir acılık birikti yüreğinde.
His latter end becomes worse than the first.
Son durumu ilk durumundan daha kötü oldu.
Another inoculated and bitter backslider.
Etrafına bir zırh koydu ve Rab'den uzaklaştı.
Saints, instead of preaching that Jesus improves the flight,
İsa'nın uçuşu iyileştirdiğini söylemek yerine,
we should be warning the passengers they're going to have to jump out of the plane.
Yolcuları uçaktan atlamaları gerekeceği konusunda uyarmamız gereklidir.
The disappointed man wants to die.
İnsanların bir kez ölmesi
and after this the judgment.
Ve ardından da yargılanması gereklidir.
And when a sinner understands the horrific consequences.
Günahkar kişi karşısına çıkacak korkunç sonuçları anladığında
breaking God's law,
Tanrı'nın yasasını çiğnediği için
then he will flee to the savior,
kurtarıcıya sığınacaktır.
Solely to escape the wrath that's to come.
Yaklaşmakta olan büyük gazaptan kaçmak üzere. Eğer gerçekten doğru ve sadık tanıklarsak,
that's what we should be preaching.
Bunu vaaz etmeliyiz.
That there's wrath to come.
Gazap yaklaşmakta.
That God commands all men everywhere to repent.
Tanrı bütün insanların tövbe etmesini ister.
Because he's appointed a day in which he'll judge the world in righteousness.
Çünkü bir gün dünyayı doğrulukla yargılayacaktır.
See, the issue isn't one of happiness.
Burada önemli olan konu mutluluk değil.
It's one of righteousness.
Doğruluktur.
Doesn't matter how happy a sinner is.
Günahkar kişi ne kadar mutlu olursa olsun,
how much he's enjoying the pleasures of sin for a season.
Geçici bir süre için günahtan ne kadar zevk alırsa alsın,
without the righteousness of Christ,
Mesih'in doğruluğu olmadan
he'll perish in the day of wrath.
Gazap gününde mahvolacaktır.
Scripture says,
kutsal yazılar
Riches profit not on the day of wrath.
Gazap günü servet işe yaramaz.
But righteousness delivers from death.
Oysa doğruluk ölümden kurtarır der.
Peace and joy are legitimate fruits of salvation.
Esenlik ve sevinç kurtuluşun doğal meyveleridir.
But it's not legitimate to use these fruits.
Fakat bu meyveleri
as a draw card for salvation.
Kurtuluşa çağırmak için kullanmak doğru değildir.
If we continue to do so,
bunu yapmaya devam edersek
sinners will respond with an impure motive.
Günahkarlar çağrımıza saf olmayan bir motivasyonla yaklaşırlar.
Lacking repentance.
Tövbeden uzak dururlar.
Now can you remember why the second passenger had joy and peace?
İkinci yolcunun niçin esenlik ve sevinç sahibi olduğunu hatırlıyor musunuz?
It was because he knew that parachute was going to save him from sure death.
Çünkü sırtındaki paraşütün mutlak bir ölümden kendisini kurtaracağını biliyordu.
And as a believer,
bir inanlı olarak
joy and peace in believing.
Sevincim ve esenliğim var.
Because I know that the righteousness of Christ,
çünkü Mesih'in doğruluğunun beni
is going to deliver me from the wrath that's to come.
Yaklaşmakta olan gazaptan kurtaracağını biliyorum.
Now that thought in mind, let's take a close look at an incident on board the plane.
Bu düşünceleri göz önünde tutarak uçakta olup bitenlere daha yakından bakalım.
We have a brand new stewardess.
Uçakta yeni bir hostes var.
She's carrying a tray of boiling hot coffee.
Elindeki tepside kaynayan bir kahve taşıyor.
It's her first day.
Hostesin ilk günü bu.
So she wants to leave an impression on the passengers.
Yolcuları etkilemek istiyor.
And she certainly does.
Ve gerçekten de bu etkiyi bırakıyor.
Because she's walking down the aisle.
Çünkü koridorda ilerlerken birisinin ayağına takılıyor.
And slops that boiling hot coffee.
Ve kaynayan kahveyi
all over the lap of our second passenger.
Sözünü ettiğimiz ikinci yolcunun kucağına boşaltıyor.
What's his reaction as that boiling liquid hits his tender flesh?
Bu kaynar kahve adamın hassas tenine dokunduğunda ne oldu dersiniz?
Does he go, that's hot?
Adam aman bu çok sıcak mı dedi
oh,
dersiniz?
He feels the pain.
Hayır, acıyı hisseder.
But then does he rip the parachute from his shoulders?
Ardından paraşütünü çıkarır.
Throw it to the floor.
Yere atar.
And say the stupid parachute.
Bu aptal paraşüt yüzünden oldu mu der.
No.
Hayır.
Why should he?
Niçin desin ki?
He didn't put the parachute on for a better flight.
Paraşütü takmasının sebebi yolculuğunu iyileştirmek değildi ki.
He put it on to save him from the jump to come.
Paraşütü taktı çünkü uçaktan atlamaya hazır olmak istiyordu.
If anything, the hot coffee incident,
hatta üzerine dökülen sıcak kahve
causes it to cling tighter to the parachute.
Paraşütüne dört elle sarılmasına neden oldu.
And even look forward to the jump.
Hatta atlamayı dört gözle bekliyordu artık.
Now if you and I put on the Lord Jesus Christ for the right motive,
siz ve ben İsa Mesih'i doğru bir motivasyonla giyinirsek
to flee from the wrath that's to come,
yaklaşmakta olan gazaptan kurtulmak üzere
strikes,
zorluklarla karşılaştığımızda
bumpy,
uçak sallanmaya başladığında
we won't get angry at God.
Tanrı'ya kızmayız.
We won't lose that joy and peace.
Sevinci ve esenliği yitirmeyiz.
Why should we?
Niçin yitirelim ki?
Jesus for a happy lifestyle.
İsa'ya gelmemizin sebebi mutlu bir yaşam değildi ki.
We came to flee from the wrath that's to come.
İsa'ya gelmemizin sebebi yaklaşmakta olan gazaptan kurtulmak içindi.
And if anything, tribulation drives the true believer closer to the Savior.
Hatta zorluklar gerçek inanlıyı kurtarıcıya daha da yaklaştırır diyebiliriz.
Sadly, we have multitudes of professing Christians.
Maalesef Mesih inanlısı olduğunu söyleyen pek çok kişi
who lose their joy and peace when the flight gets bumpy.
Uçak sallanmaya başladığında sevinçlerini ve esenliklerini yitirirler.
Why?
Niçin?
Because they're the product of modern evangelism.
Çünkü bu inanlılar modern müjdelemenin ürünleridir.
They came lacking repentance, without which you cannot be saved.
Ve bu kişiler kurtuluş için mutlak bir şart olan tövbe olmadan Rab'be gelmişlerdir.
See, there's no way I'm going to take a cure.
Şöyle diyelim, bir tedaviyi kabul etmeden önce,
unless I first admit I've got the disease.
Hastalığa sahip olduğumu kabul etmeliyim.
Why should I take a cure?
Niçin tedavi olayım ki?
If I don't believe I've got the disease.
Eğer hasta olduğuma inanmıyorsam.
The law convinces me I'm diseased.
Kutsal yasa beni hasta olduğuma ikna eder.
So that I'll accept the gospel.
Böylece müjdeyi kabul ederim.
Now, biblical evangelism,
kutsal kitaba dayalı müjdeleme her zaman
law to the proud,
gururlu kişiye yasa
and grace to the humble.
Alçak gönüllü kişiye lütuftur.
Never will you see Jesus
İsa'yı hiçbir zaman
giving the gospel,
müjdeyi
the cross,
çarmıhı
the grace of our God,
Tanrımızın lütfunu
proud, arrogant, self-righteous person.
Gururlu, kibirli birisine verirken görmezsiniz.
Now, with the law, he breaks the hard heart.
İsa kutsal yasayla sertleşmiş yürekleri kırar
and with the gospel, he heals the broken heart.
Ve müjdeyle kırılmış yüreklere şifa verir.
Why?
Niçin?
Because he always did those things that pleased the Father.
Çünkü her zaman bu yaptıklarıyla babayı hoşnut etti İsa.
God resists the proud.
Tanrı gururluya karşı durur.
And gives grace to the humble.
Ve alçak gönüllüye lütuf verir.
Everyone who is proud of heart.
Yüreğinde gururlu olan herkes
is an abomination to the Lord.
Rab için iğrenç bir şeydir.
Jesus told us for whom the gospel is for.
İsa müjdenin kimin için olduğunu söyledi bize.
He said, "The Spirit of the Lord is upon me."
Rabbin ruhu üzerimdedir.
Because he has appointed me.
Çünkü o beni
to preach the gospel.
Müjdeyi
to the poor.
Yoksullara.
The brokenhearted.
Yüreği kırık olanlara.
The captives.
Tutsaklara.
And the blind.
Ve körlere iletmek
now,
için.
Spiritual statements.
Bunlar ruhsal durumları dile getirir.
The poor means those who are poor in spirit.
Yoksul ruhta yoksul olan anlamındadır.
The brokenhearted are the contrite ones, those that mourn.
Yüreği kırılmış olanlar yas tutmakta olan kişilerdir.
The captives are those of whom Satan has taken captive.
Tutsaklar şeytanın tutsak aldığı kişilerdir.
And the blind are those whom the god of this world has blinded.
Kör olanlar bu dünyanın egemeninin gözlerini kör ettiği kişilerdir.
Only the sick need a physician.
Sadece hasta kişilerin doktora ihtiyacı vardır.
And only those who are convinced of the disease.
Ve sadece hasta olduğunu kabul eden kişiler
will accept the cure.
Tedaviyi kabul edecektir.
Now Luke 10:25.
Luka 10. bölüm 25. ayette
we see Jesus doing this.
İsa'nın bunu yaptığını görüyoruz.
Giving the law to the proud.
Gururlu olana yasayı veriyor.
Now let me paraphrase this somewhat for you.
Bunu size şöyle açıklayayım.
In Luke 10:25 a certain lawyer
Luka 10:25. Ayette bir avukat
stood up and he tempted Jesus.
İsa'yı denemeye kalkışıyor.
Here we have a professing expert in God's law.
Tanrı'nın yasasını çok iyi bildiğini söyleyen bir uzman var burada. Ayağa kalkıyor.
And tempting the Son of God.
Ve Tanrı'nın oğlunu denemeye kalkışıyor.
He was proud, arrogant and self-righteous.
Gururlu, kibirli ve kendi doğruluğuna inanan birisi bu.
So Jesus gave him the law.
İsa ona yasayı verdi.
He said, "What is written in the law? What is your reading of it?"
Yasada ne yazıyor? Ne okuyorsun yasada diye soruyor.
And he said, "You shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength."
Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev diye yazılıdır.
He said, "You shall love your neighbor as yourself."
Komşunu da kendin gibi sev.
And then Jesus said,
ve İsa ona diyor ki,
"This do and you shall live."
Bunu yap ve yaşayacaksın.
And then the Bible says,
İncil'in dediğine göre,
"But he willing to justify himself."
Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek,
said to Jesus,
İsa'ya,
"Who is my neighbor?"
Peki komşum kim diye soruyor.
The Living Bible brings out more clearly.
Okuduğumuz bu ayetlerde
the effect of the law on that man.
Yasanın bu adam üzerindeki etkisini görüyoruz.
See, the man wanted to justify.
Adam kendini haklı çıkartmak istiyor.
His lack of love for some kinds of people.
Çünkü bazı kişilere karşı yeterli sevgi yok içinde.
So he said to Jesus.
Ve İsa diyor ki,
"Which neighbors?"
Peki komşum kim?
See, he didn't mind Jews.
Görüyorsunuz bu adamın Yahudilerle bir sorunu yok.
But he didn't like Samaritans.
Fakat Samiriyelileri sevmiyor.
So Jesus told him a story.
Böylece İsa ona bir hikaye anlatıyor.
Of what we call
ki biz bu hikayeyi
the good Samaritan.
İyi Samiriyeli olarak biliriz.
Was not good at all.
Bu adam hiç de iyi değildi.
When he loved his neighbors himself,
komşusunu kendisi gibi sevdiğinde
he merely obeyed the basic requirements of God's law.
Tanrı'nın yasasının bir temel gereğini yerine getirmiş olurdu.
and the effect of the essence of the law,
ve Tanrı yasasının özünün etkisi,
the spirituality of the law,
yasanın ruhsal yönü,
of what the law demanded in truth,
yasanın ortaya çıkarmak istediği gerçek,
would have stopped that man's mouth.
Bu adamın ağzını kapatmaya kafiydi.
He didn't say another word.
Başka hiçbir şey diyemedi.
Because he didn't love his neighbor to that degree.
Çünkü komşusunu bu derece sevmiyordu.
Remember, the law was given to stop every mouth.
Hatırlayın, kutsal yasa her ağzı kapatmak üzere verilmiştir.
And leave the whole world guilty before God.
Ve bütün dünyayı Tanrı'nın huzurunda suçlu çıkarmak için.
We see a similar thing in Luke 18, verse 18.
Luka 18. bölüm 18. ayette benzeri bir olayla karşılaşıyoruz yine.
We won't turn to it for the sake of time.
Zamanımız olmadığı için buraya bakmamıza gerek yok.
But the rich young ruler said he had kept the commandments.
Fakat zengin genç adam bütün yasayı yerine getirdiğini söyledi.
So Jesus used the first of the ten commandments.
İsa 10 emrin birincisini kullandı.
I am the Lord your God.
Ben senin Rabbin olan Tanrınım.
You shall have no other gods before me.
Karşımda başka ilahların olmayacaktır.
To show this man that his God was his money.
Böylece bu genç adama paranın kendi tanrısı olduğunu gösterdi.
You cannot serve God and mammon.
Tanrı'ya ve paraya birlikte hizmet edemezsiniz.
So we see law of the proud.
İşte tekrar gururlu olana yasanın verildiğini görüyoruz.
And then we see grace being given to the humble.
Ardından alçak gönüllü olana lütfun verildiğini görüyoruz.
In the case of Nicodemus.
Nikodim örneğinde.
He was a humble Jew.
Alçak gönüllü bir Yahudiydi o.
Who acknowledged the deity of the Son of God.
Tanrı oğlunun tanrılığını kabul etti.
He was a teacher in Israel.
İsrail'de bir öğretmendi.
So he obviously knew the law.
Elbette ki yasayı biliyordu.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
Ve yasa bizi Mesih'e yönelten bir eğitmendir.
Same with the case of Nathaniel in John 1.
Aynı şeyi Yuhanna 1'deki Nathaniel örneğinde de görüyoruz.
He was an Israelite.
Nathaniel bir İsrailliydi.
Brought up under the law.
Yasanın altında büyümüştü.
He was an Israelite indeed.
Davranışlarıyla bir İsrailliydi. Sadece sözde değil.
And there was no deceit in his heart.
İçinde hile olmayan gerçek bir İsrailli.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
Ve kutsal yasa bu adamı Mesih'e yönelten bir eğitmendi.
Same with the Jews on the day of Pentecost.
Aynı şey Pentekost günündeki Yahudiler için de geçerlidir.
These were devout Jews.
Bu kişiler adanmış Yahudilerdi.
From every nation under heaven.
Yeryüzündeki bütün uluslardan.
Who therefore ate, drank and slept God's law.
Bu yüzden Tanrı'nın yasasıyla yatıp Tanrı'nın yasasıyla kalkıyorlardı.
The law was a schoolmaster to bring 3,000 to Christ.
Ve yasa bu 3,000 kişiyi Mesih'e yönelten bir eğitmendi.
Now, 1 Timothy chapter 1 verse 8, which we can turn to.
1. Timoteus 1. bölüm 8. ayete bakalım.
Tells us once again what God's law is used for.
Tanrı'nın yasasının ne için kullanıldığını gösterir bize.
1 Timothy chapter 1 verse 8 says.
1. Timoteus 1. bölüm 8. ayet şöyle der.
But we know that the law is good.
Yasayı özüne uygun biçimde kullanan biri için yasanın iyi olduğunu biliyoruz.
For the purpose for which it was designed.
Çünkü şunu biliyoruz ki yasa,
what was the law designed for?
Yasa ne için gönderilmişti?
The following verse tells us.
Bu ayetlerde görüyoruz bunu.
Says the law was not made for the righteous but for sinners.
Yasa doğru olanlar için değil, günahkarlar içindir.
It even lists the sinners.
Ve günahkarların neler olduğunu görüyoruz burada.
Homosexuals.
Eşcinseller.
Fornicators.
Cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar.
If you want a homosexual to Christ, give him the Ten Commandments.
Bir eşcinselin Rab'be gelmesini istiyorsanız ona 10 emri verin.
Show him that he has sinned against God.
Tanrı'ya karşı günah işlediğini gösterin ona.
Despite his perversion.
Sapıklığına rağmen.
If you want to bring a Muslim to Christ,
bir Müslümanı Rab'be getirmek istiyorsanız,
Muslims accept Moses as a prophet.
Müslümanlar Musa'yı peygamber olarak kabul eder.
Well, give them the law of Moses.
O zaman ona Musa'nın yasasını verin.
And strip them of their self-righteousness.
Kendi doğruluklarını gösterin ona.
Show them that God requires truth in the inward parts.
Ve Tanrı'nın iç varlıkta gerçeği, doğruluğu aradığını gösterin.
The Bible is filled with examples.
Kutsal kitapta bir sürü örnek vardır.
Doing its work in evangelism.
Yasanın müjdelemede kullanılmasıyla ilgili olarak.
Think of a woman caught in the act of adultery.
Zinada yakalanan kadın örneğini düşünün.
The law called for her blood.
Yasa kadının kanını, ölümünü istedi.
Her only avenue was to fling herself at the feet of Jesus.
Kadın için tek kurtuluş yolu İsa'nın ayaklarına kapanmaktı.
And that's the function of God's law.
İşte Tanrı'nın yasasının fonksiyonu budur.
Paul spoke of being shut up under the law.
Pavlus yasayla ağızların kapanmasından söz eder.
But you say you can't condemn sinners.
Yani günahkarlar suçlu değil mi?
They are already condemned.
Günahkarlar zaten yargılanmıştır.
He that believes not is condemned already, scripture says.
Ayetin dediğine göre iman etmeyense zaten yargılanmıştır.
Now, normally in this teaching I go through the Ten Commandments.
Normalde bu öğretişi verirken 10 emrin her birine tek tek bakarım.
But it may be more practical for you.
Fakat size daha çok yardımcı olması için
if I share with you how I share my faith.
Kendi inancımı başkalarıyla nasıl paylaştığımı anlatayım size.
I'm a strong believer in following the example of Jesus.
İsa'nın örneğini izlemeye yürekten inanıyorum.
Given to us in John chapter 4.
Yuhanna 4. bölümde karşımıza çıkan olayla ilgili olarak.
When Jesus approached the woman at the well,
İsa kuyudaki kadına yaklaştığında
he spoke in the natural realm first.
Öncelikle doğal dünyadan söz etti.
So that's what I do.
Bunu yaparım ben de.
I go up to someone and say, "Hi, how you doing?"
Birisine gidip merhaba nasılsın derim.
What do you do for a job?
Ne iş yaparsın?
And then I say, "Did you get one of these?"
Ardından bunlardan birini aldın mı diye sorarım.
Maybe I give him a gospel tract.
Belki ona müjdeyle ilgili bir broşür veririm.
And then I carry in my pocket pennies with the Ten Commandments pressed into them.
Ve cebimde üzerinde 10 emrin basılı olduğu metal paralar taşırım.
But you don't really need one of these. All you need is something Christian.
Ama ille de buna ihtiyacınız yok. Mesih inancını gösteren bir şey olsun yeter.
When they say it's Christian or you say that it's Christian.
Bunun Mesih inancıyla ilgili olduğunu gördüklerinde veya bunu onlara söylediğinizde.
You say, do you think you've kept the Ten Commandments?
Bu 10 emri yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz diye sorarsınız.
And this is usually what happens.
Ve durum genellikle şöyle gelişir.
Oh, pretty much.
Evet, çoğunluğunu.
I haven't killed anyone.
Hiç kimseyi öldürmedim.
I say, have you ever told a lie?
Yalan söylediniz mi diye sorarsınız.
He says, yeah.
Evet.
One or two.
Bir, iki kez.
I say, what does that make you?
O zaman bu sizi nasıl bir duruma koyuyor?
He says, a sinner.
Bir günahkar oluyorum o zaman.
I say, more specifically, doesn't it make you a liar?
Biraz daha detaylandıracak olursak yalancı olmuyor musunuz diye sorarsınız.
He says, oh, I'm not a liar.
Hayır, yalancı değilim de.
I say, well, how many lies do you have to tell to be a liar?
Yalancı olmak için kaç tane yalan söylemeniz lazım?
10 and suddenly a bell rings.
10 yalandan sonra birdenbire zil mi çalar?
One lie makes you a liar, isn't that right?
Bir yalan sizi yalancı yapar, doğru değil mi bu?
He says, yeah.
Evet, doğru der.
So have you ever stolen something?
Hiçbir şey çaldın mı bugüne kadar diye sorarım.
He says, no.
Hayır der.
So come on, you've just told me you're a liar.
Hadi canım, az önce yalancı olduğunu söyledin bana.
Have you ever stolen something even if it's small?
Küçücük bir şey bile çalmadın mı?
So, yeah.
Evet.
So what does that make you?
O zaman bu seni ne yapar?
A thief.
Hırsız.
So do you know Jesus said if you look at a woman and lust after her you commit adultery with her in your heart?
İsa'nın bir kadına şehvetle baktığında yüreğinde zina ettiğini söylediğini biliyor musun diye sorarım.
So have you ever done that?
Bunu yaptın mı hiç?
So yeah, plenty of times.
Evet, çok kez.
So from your own admission you're a lying, thieving, adulterer heart.
O zaman kendi dediklerine göre yalancı, hırsız ve yüreğinde zina eden birisisin derim. Yargı gününde Tanrı ile yüzleşeceksin.
And we've only looked at three of the Ten Commandments.
Ve sadece 10 emirden 3'üne baktık.
If you hate someone, you commit murder in your heart.
Eğer birisinden nefret ediyorsan yüreğinde adam öldürmüş gibisindir.
And as you go through the commandments,
her bir emre baktığınızda
they leave us all guilty.
Her biri bizi suçlu konuma getirir.
And the wonderful thing that happens
ve olan harika şey şudur.
Is that the work of the law is written in their hearts.
Yasanın gerektirdikleri yüreklerinde yazılıdır.
It says it in Romans 2 verse 15.
Romalılar 2. bölüm 15. ayet söyler bunu.
It says the conscience bears witness.
Vicdanları da buna tanıklık eder.
Conscience means with knowledge.
Vicdanla kastedilen şey bilgiyle yapıldığıdır bunun.
Con means with.
Yani bilgi sahibi olarak.
Science is knowledge.
Davranırlar.
So whenever he's lied or stolen or lusted,
yani yalan söylediği, bir şey çaldığı ya da şehvet hissettiği her an,
he's known in his heart that he's done wrong.
Yüreğinde bunun yanlış olduğunu bilir.
So on the day of judgment, he will be without excuse.
Yani yargı gününde hiçbir bahanesi olmayacaktır.
So the law brings the knowledge of sin.
Böylece yasa günah bilgisini getirir.
You may identify with this, some of you ladies.
Bunu bir bayanın bakış açısından dile getirelim.
You dust your table down in the morning.
Sabahleyin masanın tozunu aldınız.
It's a clean table.
Temiz bir masa.
Then you draw back the curtains.
Ardından perdeleri açtınız.
And let in the early morning sunlight.
Sabah güneşi odayı doldurdu.
What do you see on the table?
Masada ne görüyorsunuz?
Dust.
Toz.
What do you see in the air?
Havada ne görüyorsunuz?
Dust.
Toz.
Did the light create the dust?
Tozu güneş ışığı mı yarattı?
Oh no, the light merely exposed the dust.
Hayır, ışık sadece tozun gözle görülmesini sağladı.
And when you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies,
ve siz ve ben en kutsal yerdeki perdeyi açmaya zaman ayırdığımızda,
it lets the light of God's law shine upon the sinner's heart.
Tanrı'nın yasasının ışığı günahkarın yüreğine yansır.
So he can see himself in truth.
Böylece kendisini gerçekte görür.
Commandment is a lamp.
Buyruk çıradır.
And the law is light.
Ve yasa ışıktır.
That's why Paul says, by the commandment,
bu yüzden Pavlus der ki buyruk aracılığıyla
sin became exceedingly sinful.
Günahın ne denli günahlı olduğu anlaşıldı.
In other words, the law showed him,
bir diğer deyişle yasa ona
sin in its true light.
Günahın gerçek yüzünü gösterdi.
And someone who has this knowledge,
bu bilgiye sahip olan bazı kişiler
can now understand,
şimdi anlayabilirler ki
that God is angry at them.
Tanrı onlara kızgın.
That his wrath abides upon him.
Onların üzerine bir gazap yaklaşmakta.
They can see their weight in the balance.
Uçurumun kenarında olduklarını görürler.
Of eternal justice.
Sonsuz bir adaletin yakınında olduklarını.
And found wanting.
Ve yetersiz bulunurlar.
And they can therefore understand.
Böylece
why Jesus had to die.
Niçin İsa'nın ölmesi gerektiğini anlayabilirler.
Christ redeemed us from the curse of the law.
Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı.
Being made a curse for us.
Bizim için lanet oldu.
God commanded his love toward us and that while we were yet sinners Christ died for us.
Tanrı bize olan sevgisini biz daha günahkarken Mesih'in bizim uğrumuza ölümüyle gösterdi.
We broke the law.
Yasayı çiğnedik.
He paid the fine.
Ve o cezayı ödedi.
The moment we repent and accept.
Tövbe edip
what he did on the cross.
Çarmıhta yaptığını kabul ettiğimizde
free from the wrath of God.
Tanrı'nın gazabından özgürüz demektir.
Charles Spurgeon, the great preacher from 100 years ago,
100 yıl önce yaşamış olan büyük bir vaiz,
never accept grace,
insanların lütfu kabul etmeleri için
until they tremble before a holy and just law.
Önce kutsal ve adil yasanın önünde titremeleri gerektiğini söyledi.
They'll never take the cure.
Tedaviyi kabul etmeleri için
unless they first convince they have the disease.
Öncelikle hastalığa sahip olduklarını kabul etmeleri gerekir dedi.
The law works.
Yasa işlev görür.
It converts the soul.
Canı değiştirir.
It makes a man a new creature in Christ.
İnsanı Mesih'te yeni bir yaratık yapar.
He puts his hand to the plow.
Elini sabana koyar.
And he doesn't look back.
Ve geriye bakmaz.
Because he's fit for the kingdom.
Çünkü Tanrı'nın egemenliği için hazırdır.
So why don't you find yourself a sinner?
O zaman kendinize bir günahkar bulun.
And experiment on him.
Ve üzerinde bir deneme yapın.
Just try it out.
Deneyin.
See if it works.
Bakalım işleyecek
Jesus
mi?
Jesus gave the example.
İsa örneği verdi.
Follow it.
İzleyin.
If someone comes to you and says,
eğer birisi size gelip derse,
I'm just a terrible sinner.
Ben çok kötü bir günahkarım.
I've committed adultery.
Zina ettim.
I've got lust burning in my heart.
Yüreğimde şehvetle yanıp tutuşuyorum.
I'm filled with jealousy and hatred.
Kıskançlıkla, nefretle doluyum.
Give them grace.
Onlara lütuf verin.
But more than likely,
fakat büyük ihtimalle
you'll find people saying,
kişiler size
I'm really a good person.
Ben gerçekten iyi bir insanım diyecektir.
A lot of people worse than me.
benden kötü olan bir sürü insan var.
They go about to establish their own righteousness,
kendi doğruluklarını ortaya çıkartmak için
being ignorant of the righteousness which is of God.
Tanrı'dan gelen doğruluğu göz ardı ederler.
So you must give them that light.
O zaman onlara bu ışığı vermelisiniz.
God doesn't want you to get decisions.
Tanrı sizden karar verdirtmenizi istemez.
He wants people to be saved.
İnsanların kurtulmasını ister.
And for that, they need repentance.
Bu yüzden tövbe etmeleri gerekir.
And they will not repent.
Ve tövbe etmeleri için
if they don't know what sin is.
Günahın ne olduğunu bilmeleri gerekir.
So as I said,
dediğim gibi,
try it out.
Deneyin.
But as you do,
ama bunu yaparken,
remember this one story.
Şu hikayeyi hatırlayın.
You're sitting on a plane.
Uçaktasınız.
You're enjoying the flight.
Yolculuktan zevk alıyorsunuz.
And suddenly you hear,
birdenbire bir ses işitiyorsunuz.
This is your captain speaking.
Kaptanınız konuşuyor.
I have an announcement to make.
Yapmam gereken bir duyuru var.
The tail section just fallen off this plane.
Uçağın kuyruk kısmı koptu.
We're about to crash.
Düşmek üzereyiz.
We're 25,000 feet in the air.
8000 metre yükseklikteyiz.
There's a parachute under your seat.
Koltuğunuzun altında paraşüt var.
So we'd appreciate if you put it on.
Lütfen paraşütünüzü takın.
Thank you for your attention.
Dikkatiniz için teşekkürler.
And thank you for flying with this airline.
Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz.
You put your parachute on and say, "Boy, am I glad to be wearing a parachute."
Paraşütünüzü takıyorsunuz ve neyse ki paraşütüm yanımdaymış diyorsunuz.
The guy next to you is watching the movie.
Yanınızda oturan adama bakıyorsunuz, film seyrediyor.
Excuse me, didn't you hear the captain?
Özür dilerim, kaptanı işitmediniz mi diyorsunuz?
Put the parachute on.
Paraşütünüzü takın.
He turns and says,
adam size dönüyor ve diyor ki,
I really don't think the captain means it.
Kaptanın bunu kastettiğini sanmıyorum.
Size, I'm quite happy as I am, thanks.
Ayrıca ben halimden memnunum.
Don't turn to him.
O zaman ona dönüp,
and say, please.
Lütfen.
Put the parachute on.
Paraşütünüzü takın demeyin.
It'll be better than the movie.
Filmden daha iyi olacak demeyin.
It doesn't make sense.
Hiçbir anlam ifade etmez adama.
If you tell him to put the parachute on,
eğer paraşütü takma sebebi olarak,
because it'll improve the flight,
uçuşu iyileştirmek olduğunu söylerseniz,
he's gonna put it on for a wrong motive.
Yanlış bir motivasyonla takacaktır bunu.
If you want him to put it on and keep it on,
adamın paraşütü takıp bununla oturmasını istiyorsanız,
tell him about the jump.
Adama atlamanız gerektiğinden bahsedin.
Excuse me.
Özür dilerim.
Jump without a parachute.
Paraşüt olmadan atladığınızda
splat.
Yere çakılırsınız.
I'm sorry, I beg your pardon.
Özür dilerim, ne dediniz?
I said if you jump without a parachute.
Eğer paraşüt olmadan atlarsanız
law of gravity.
Yer çekimiyle
on the ground.
Yere çakılırsınız.
He says, goodness me.
Adam aman tanrım der.
I see what you're saying.
Ne dediğini anlıyorum.
Oh, thank you very much.
Teşekkür ederim.
And as long as that man knows,
ve adam bunu bildiği sürece,
as long as he has knowledge,
bilgisi olduğu sürece,
he has passed through the door,
kapıdan çıktığında,
and faced the consequences,
sonuçla karşılaşınca,
of breaking the law of gravity,
yer çekimine tabi olacağını bildiği sürece,
no way you're going to get that parachute off his back,
bu paraşütü sırtından çıkarmayacaktır.
Because his very life depends on it.
Çünkü yaşamı buna bağlıdır.
If you look around, you'll find there are multitudes of passengers enjoying the flight.
Etrafınıza baktığınızda uçuştan zevk alan bir sürü yolcu görürseniz,
they're enjoying the pleasures of sin for a season.
Bu kişilerin bir süre için günahtan tat aldıklarını görürsünüz.
So, excuse me.
Affedersiniz.
Did you hear the command from the captain of our salvation? Put on the Lord Jesus Christ.
Kurtuluşumuzun kaptanının Rabbi İsa Mesih'i giyinin diyerek yaptığı anonsu işittiniz mi?
Turns to you and says,
adam size döner ve
I really don't think God means it.
Tanrı'nın bunu kastettiğini hiç sanmıyorum der.
God is love.
Tanrı sevgidir.
Size and quite happy as I am, thanks.
Ayrıca ben halimden memnunum.
Don't turn to him with zeal without knowledge.
Adama dönüp bilgi olmadan kuru bir istekle
say, please.
Lütfen.
Give your heart to Jesus.
Yüreğinizi Rabbe verin demeyin.
He'll give you peace, joy, love, fulfillment.
O size sevgi, sevinç, doyum verecektir demeyin.
Fill the God-shaped vacuum in your heart.
Yüreğinizdeki boşluğu dolduracaktır. Veya evliliğinizdeki
help your alcohol problem.
Alkol sorununuza yardım eder.
Problem.
Uyuşturucu sorununuza.
Take away your loneliness.
Yalnızlığınızı alır.
Just give your heart to Jesus.
Yüreğinizi İsa'ya verin şimdi lütfen.
No, you'll give him a wrong motive for his commitment.
Hayır, ona yanlış bir motivasyon veriyorsunuz.
Instead say, God, give me courage.
Aksine Tanrım bana cesaret verdiğin.
and tell him about the jump.
Ve ona atlama anından bahsedin.
So if you die without the Savior,
eğer kurtarıcın olmadan ölürsen,
it's appointed a man wants to die,
insanın bir kez ölmesi,
and after this the judgment.
Ve ondan sonra yargılanması onun kaderidir.
You've lusted, you've committed adultery.
Eğer şehvetle tutuştuysan zina ettin demektir.
If you've hated someone, you've committed murder.
Eğer birisinden nefret ettiysen adam öldürdün demektir.
Told one lie, you're a liar.
Eğer tek bir yalan söylediysen yalancısın demektir.
The day of wrath.
Gazap günü.
Fist of eternal justice will come down upon you.
Sonsuz adalet yumruğu üzerine inecektir.
And grind you to pieces.
Ve seni paramparça edecektir.
God bless.
Tanrı seni bereketlesin.
Now, I'm not talking about hellfire preaching.
Cehennem ateşini vaaz edin demiyorum size.
Hellfire preaching will produce fear-filled converts.
Cehennem ateşini vaaz etmek korkuyla yönlenen inanlılar çıkarır ortaya.
Using God's law will produce tear-filled converts.
Tanrı'nın yasasını kullanmak gözyaşlarıyla yönlenen inanlılar çıkarır ortaya.
This one comes merely to escape the fires of hell.
Bu sadece cehennem ateşinden kaçmayı ister.
And because the law wasn't used to show him he deserves hell,
yasa aracılığıyla cehennemi hak ettiği gösterilmediği için,
he doesn't appreciate God's mercy.
Tanrı'nın merhametinin değerini bilmez.
There's no gratitude in his heart.
Yüreğinde bir şükran yoktur.
But this one comes knowing he sinned against heaven.
Fakat bu Tanrı'ya karşı günah işlediğini bildiğinden,
he's violated the law of a holy God.
Kutsal Tanrı'nın yasasını çiğnediğini bildiğinden,
on the day of justice,
adalet gününde,
if God was to lay out all his sins as evidence of his guilt,
Tanrı suçunun kanıtı olarak bütün günahlarını bir araya getirdiğinde,
the mighty God and his holiness,
kutsal olan yüce Tanrı,
would pick him up as an unclean thing,
bu kirli olan şeyi alır,
and cast him into hell.
Ve onu cehenneme atar.
Instead, he's given him heaven.
Ve buna cenneti verir.
He's commanded his love toward him, and what is yet a sinner Christ died from.
Ona olan sevgisini o daha günahkarken uğruna ölmesi için Mesih'i göndererek gösterdi.
Falls on his knees.
Dizleri üzerine çöker.
In the blood-sodden soil of Calvary's cross.
Çarmıhın dikildiği kanlı toprak üzerinde.
Cries, oh God, if you do that for me, I'll do anything for you.
Ve Tanrım bunu benim için yaparsan senin için her şeyi yaparım diyerek haykırır. Tanrım senin isteğini yapmaktan zevk alırım der.
Your law is written upon my heart.
Senin yasan benim yüreğimde yazılıdır.
And like the man who knew he had to pass through the door.
Kapıdan çıktığında
face the consequences of breaking the law of gravity.
Yer çekimiyle karşılaşan adam gibi
would never take the parachute off because his very life depends on it.
Kendi yaşamı bu paraşüte bağlı olduğundan asla çıkarmayan adam gibi,
so he who comes to the Savior,
kurtarıcıya gelen kişi de
knowing he has to face the holy God on the day of wrath,
gazap gününde kutsal Tanrı ile karşılaşacağını bildiğinden
never forsake the righteousness of God in Christ.
Tanrı'nın Mesih'teki doğruluğundan asla uzaklaşmaz.
Because his very life depends on it.
Çünkü kendi yaşamı tamamen buna bağlıdır.
Such converts become soul winners.
Böyle bir inanlı canlar kazanan biri olur.
Not pew warmers.
Sadece kilise sandalyesini sıcak tutan biri olmaz.
Laborers.
Bunlar işçilerdir.
Not layabouts.
Başıboş dolaşanlar değil.
Assets.
Aktiftirler.
Not liabilities.
Pasif değil.
For the local church.
Yerel kilise için.
Let's bear in prayer as we close.
Duayla tamamlayalım dersimizi.
Father, we pray that we'd be as the Bereans.
Baba, Veriya'daki Yahudiler gibi olalım diye dua ediyoruz.
And search the scriptures to see if these things are so.
Ve kutsal yazıları inceleyelim, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştıralım.
And that we'd examine ourselves.
Ve kendimizi gözden geçirelim.
To see if we're in the faith.
İmanda olup olmadığımızı görmek için.
Father, if we're not,
baba eğer imanda değilsek,
sure,
çağrılmışlığımızı ve seçilmişliğimizi kökleştirmeye gayret edelim.
God, forgive me, I'm a sinner.
Rab bir günahkarım beni affet diye haykıralım.
By exercising repentance towards God,
Tanrı'ya tövbeyle
and faith toward our Lord Jesus Christ,
ve Rab İsa Mesih'e imanla yaklaşalım.
In his name we pray.
Onun adıyla dua ediyoruz.
Amen.
Amin.